Ayrım 29. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 366. Mick bana rağmen yiyeceğini söyleyerek tabağının yarısını doldurdu. Z bir bilim adamı edasıyla her katmanı dikkatlice inceledi. Sonra da omuz silkip çatalını daldırdı. Bir tabakla radar için ayrıldıktan sonra sıra aileme geldi. Justin Mick gibi kolayca yemeye başladı. Ashlyn ise derin bir iç çekip kaşığına azıcık bir parça aldı. Ürpererek ıspanak dedi. Sabaha yoğun bir kan kaybıyla başladığını hatırlayıp demir diye düzelttim kızımı. Ispanak diye ısrar etti. Onu duymazdan gelip kendi önümdeki yemeğe döndüm. Gerçekten de o kadar kötü değildi. Sebzeler hamur gibi ve lezzetsiz, et lastik gibi ve griydi. Ayrıca günlük sodyum ihtiyacımızın 400 katını falan alıyorduk ama onun dışında... Gerçekten de bir hap yutabilirdim. Bir kadeh şarap, bir şeyler. İyi eğleniyor muydunuz diye sordu Z durduk yere. Justin'e bakıyordu. Z ikinci tabağını almıştı. Mick de öyle. Ne? Evinizde diyorum. Büyük sözleşmelere bel bağlayan bir işim var. Muhtemelen insanları yiyip içmek için eve davet etmekten gocunmuyorsundur. Zaman zaman dedi Justin. Kocam dimdik oturuyordu. Yaralı yüzü bitkindi. Yemekleri o mu pişiriyordu dedi Z. Çatalı bana doğru uzatıp. Karım mükemmel bir aşçıdır. Bunu kendi gözünüzle görecek kadar fırsatınız oldu. Karının en sevdiği yemek ne? Anlayamadım. Onun en sevdiği yemek ne? Bahse girerim o seninkini biliyordur. Z'ye dönüp bana baktı. Wellington usulü bonfile dedim alçak sesle. Z Justin'e döndü. Öyle mi? Kocam gözlerini Z'den ayırmadan taze portakal dedi yavaşça. Balayımızda yemiştik. Hatta ağaçtan kendimiz toplamıştık. Marketten öyle bir şey almana imkan yok. Haklıydı o zaman çok severdim. Geçmiş bir yaşamın izleri, acımın şu anki tadı. Kendimi tabağıma bakarken buldum. İkisinin de benden bahsetmeyi kesmesini diliyordum. Z Justin'e onun için bir portakal ağacı diktin mi diye sordu. Boston'da mı? Ona bir sera yap, yoksa nasıl yapıldığını bilmiyor musun? Justin'in yüzü gerildi. Belli ki ona yem atıyordu ama ben bile nedenini bilmiyordum. Z aniden bana döndü. Onu terk edecek misin? Başımı kaldırdım. Ashley'ninkiler de dahil bütün gözler üzerimdeydi. Döndüğünüzde, yarın gece dedi Z, karar zamanı. Başımı dik tutmaya çalıştım. Bu seni ilgilendirmez dedim açıkça. Oylu huyundan vazgeçmez. Gidip kaçıracak başka kimseniz yok mu sizin? Gülümsedi ama hiç de sıcak bir gülümseme değildi. Kafasındaki kobra dövmesinin açılıp tekrar sarmalandığını gördüğüme yemin edebilirdim. Bilmem, siz en dayanıklı aile çıktınız. Çoğu ağlayıp zırlar. Siz çok daha olaylısınız. Sonra dikkatle Ashley'e baktı. Erkek arkadaşın mı var yoksa sadece fahişe misin? O da benim gibi tepki verdi. Seni ilgilendirmez. Yazık olmuştu çünkü Justin ve ben de ondan bunun cevabını bekliyorduk. Muhtemelen o da bizimle aynı şeyi hissetmişti. Senin gibi güzel bir kızın daha yüksek standartları olmalı. Kızım Z'ye en derici bakışını fırlattı. Gerçekten mi? Ne bu? Profesyonel bir beceriksizden öğütler falan mı? Yani önce bizi kaçırıyorsun, sonra da yaşam koçluğu mu yapıyorsun? Z gülümsedi. Mick'in kahkahası beni ne kadar ürkütüyorsa, Z'nin gülümsemesi de o kadar korkutuyordu. Arkasına yaslandı, çatalını tabağına bıraktı. Aile dedi sonunda. Boşa harcamak için korkunç bir şey. Sonra bana baktı ve gözlerinde her şeyi gördüm. İtiraf ve pişmanlık. Ölmüştük. Yarın saat 3'te parayı alacaklar, sonra da bizi öldüreceklerdi. İş bu, sade ve basit. Hele de kafasında kobra dövmesi olan bir adamla iş yapıyorsan. Yine kimse konuşmadı. Z gitti, biz mutfağı topladık. Radar kendi yemeğini yemek için geldi. Peçetesinin altından 2 tane hap uzattı. Ben de ona yemek koyarken onları aldım. Çoban türlüsünün kalanını buzluğa götürdüm ve gözden kaybolduğum anda ikisini de susuz yuttum. Yutarken de içimden keşke hidrokodon olsalar diye geçirdim. Sonunda Mick bizi hücrelerimize götürdü. Ellerimiz hala bağlı değildi. Hala özgürmüş gibiydik. Ailece ölüme yürüyorduk. Hücre kapısı arkamızdan gürültüyle kapanınca dönüp baktığımda onu sırıtırken gördüm. Göz kırptı ve ağzını sessizce oynattı. Yakında. Hep orada olan kameraya son bir bakış attı, ardından gözden kayboldu. Ashley'in dakikalar içinde uykuya daldı. Üst ranzaya çıkıp yığılmıştı, dinlenmeye ihtiyacı vardı. Justin ve benim de konuşmamız gerekiyordu. Huzursuz şekilde yatağın kenarına otururken hiçbir girizgah yapmadan gitmemize izin vermeyecekler dedim. Yarın 3'te parayı alacaklar, sonra da bizi öldürecekler. Saçmalama. Justin karşımda kollarını başının altına almış şekilde uzanıyordu. Onlar profesyonel. 9 milyonu riske atacak bir şey yapma ihtimalleri yok. Bunların hiçbiri aklıma yatmıyor. O yüklü miktarda para hesaplarına aktarılacak ve sonra mucizevi şekilde bizi bırakacaklar mı? Yani parayı aldıkları andan sonra bize zarar vermelerine ne engel olacak? Hala bir hapishanede olacağız. Hayatlarımız hala onların elinde olacak. Kumanda odasında olacağız, güvende. Zey ile bunu ayarladık. Yarın saat gelince benim cep telefonumu aramak için radarın cep telefonunu kullanacağız. Yüksek ihtimalle Boston'dan bir federal ajan açacak. Onu göreceğiz, o da bizi görecek. Görsel kanıt. Sonra ben, sen ve Ashley'in kumanda odasına gidip kapıyı kilitleyeceğiz ve para aktarılırken kendimizi emanete alacağız. Fidye yatırıldığı andan itibaren Z ve ekibi derhal gidecek. Bizi Boston'a geri götürecek, yerel polisin gelmesini bekleyeceğiz ve sonra da normal hayatlarımıza geri döneceğiz. Ya yetkililer fidyeyi ödemezse, onlarla pazarlık yapmak gibi bir şey? Z'nin şartları böyle, işleri basit tutmak istedi. Aslında ben de katılıyorum buna. Ya yap ya da git, sigorta şirketinin üzerindeki baskıyı arttırıyor. Peki ama ya şirket ödemezse? Ödeyecekler Libby, buna mecburlar. İstedikleri kanıtı verdik. Poliçe güncel ve açıkçası federaller de muhtemelen onlara ödetecek. Yarının planlandığı gibi gitmesi herkesin yararına, güven bana. 24 saat sonra bütün bunları arkamızda bırakmış olacağız. Kocamın yüzüne baktım, hala ikna olmuş değildim, ellerim titriyordu. Metadon almıştım, semptomları azaltması gerekiyordu ama kötü hal geçmiyordu. Bizi neden kaçırdıklarını bile bilmiyoruz diye mırıldandım. Önemi var mı?
Seni dövdüler.
Ben iyiyim.
Ashley'ni korkuttular.
O güçlü bir kız.
Nasıl bu kadar rahat?
Justin kalkıp oturdu. Bana bakayım derken neredeyse kafasını üst ranzaya çarpacaktı. Bana hala mı güvenmiyorsun Libby?
Ağzımı açtım ama hiçbir sözcük söyleyemedim.
Eve dönüyoruz. Burada önemli olan bu. Öyle ya da böyle. Yarın 3'te sen ve Ashley Boston'a doğru gidiyor olacaksınız. Ailem güvende olacak.
Tedirginliğimin kaynağını işte o an anladım. Kocamın omuzlarında bir yük vardı, sesinde de bir tını. Bir karar vermişti. Ashley'in ve benim güvenliğimi kendi güvenliğinin üzerinde tutmuştu. Aptalca bir şey yapmanı istemiyorum derken buldum kendimi. Eve hep birlikte gitmemiz gerekiyor. Justin, biz bir aileyiz. Gülümsedi ama bu tatlı bir gülümseme değildi.
Aile mi? Karımı aldattım ben. Lanet olsun, kızımın yaşadığı şeylerden şüphelenmedim bile. Sen söyle Libby, ben hiç geri dönmesem ne kadar kötü olabilir ki?
Sakın böyle konuşma, kızının sana ihtiyacı var.
Ya senin Libby, senin neye ihtiyacın var?
Ona orada bize ihtiyacım olduğunu söylemek istedim. Ona bir eve gitsek her şey düzelecek demek istedim. Ancak Tanrı şahidim olsun ki geleceğimi daha çok yepyeni beyaz haplarla dolu turuncu renkli şişeyle görüyordum.
Z haklıydı. Aile boşa harcamak için korkunç bir şey ve bizim yaptığımız da tam olarak buydu. Birbirimizle savaştık, birbirimize ihanet ettik. Peki ne için?
Eve dönecektik ama huzur bulmak bir kenara dursun, hayatlarımızın enkazıyla yüzleşmek durumunda kalacaktık. Gözlerim doluyordu, kocama baktım. Beni inciten, karşılığında benim de yalan söylediğim adama. Sonra ağlamaya başladım. Bir zamanlar sahip olduğumuz yuva için, beraber inşa ettiğimizi düşündüğüm evlilik için, kızıma vereceğimi umduğum gelecek için.
Justin ranzadan kalktı, kollarını bana sardı ve yapış yapış leş gibi kokar halde olmama rağmen beni göğsüne yasladı.
"Şşş!" diye mırıldandı. "Bunu telafi edeceğim Libby. Güven bana, sadece güven. Yarın her şeyi düzelteceğim."
Kocamın bana sarılmasına izin verdim. Kendimi onun kollarının teselli eden gücüne, kalbinin sesine bıraktım. Sonra başımı kollarının kıvrımına dayadım. Çünkü bir zamanlar bu adamı çok sevmiştim. Ve öyle ya da böyle o hissi bir daha asla tadamayacaktım.
Pazartesi günü saat 3. Ailece ölüme yürüyorduk.
33. Bölüm. Tessa ve Wyatt, Ruth Chan'ı E-Terminali'nin bagaj alım bölümünde buldu. Ufak tefek finans müdürü kocaman bir güneş gözlüğü takmıştı. Bronz denli ve epey bir tedirgindi. Şerif üniformasıyla Wyatt'ın kendisine doğru geldiğini görünce gözle görülür şekilde irkildi. Sonra omuzlarını dikleştirdi, tek valizini aldı ve onlara doğru yürümeye başladı.
"Justin'den ya da ailesinden bir haber var mı?" diye sordu.
Tessa kırklarının sonunda ellilerinin başındaki kadını süzdü. Bariz şekilde Asya kökenliydi ama başka ırklar da vardı. Siyah basit bir eşofman aldı ve krem rengi kruvaze bir üstle bile güzel görünen egzotik bir kadındı. Kocaman güneş gözlükleri yüzünün yarısını kaplamış olmasına rağmen ağladığı belli oluyordu. Yanaklarında gözyaşı izleri vardı ve sesi çatallaşmıştı.
"Size birkaç sorumuz var," diye başladı Tessa.
"Ofise gitmek istemiyorum," dedi finans müdürü hemen. "Tarafsız bir yer olması en iyisi."
Ruth henüz yemek yememişti. Bu terminal değiştirmek anlamına gelse de restoranın rahatça konuşabilecekleri masaları olduğundan Legal Seafood'sa karar verdiler. Wyatt kadının çantasını taşımayı teklif etti ama Ruth kabul etmeyip yürümeye başladı. Sanki o anda dağılmamasının sırrı yola devam etmekmiş gibi bir hali vardı. 15 dakika sonra loş restoranın arka kısmındaki bir masaya yerleşmişlerdi. Ruth ince bir dizüstü bilgisayar çıkarıp açtıktan sonra çantasını kenara koydu. Henüz onlarla konuşmamıştı. Bir iş üstündeymiş gibi görünüyordu. Tessa ve Wyatt ise şimdilik beklemekten memnundu. İstiridye çorbası sipariş etmişlerdi. Ruth ızgara somon ve bir kadeh beyaz şarap söylemişti. Sonra finans müdürü derin bir nefes aldı ve nihayet onlara baktı. Güneş gözlüğünü çıkarmıştı. Yakından bakınca perişan görünüyordu. Soluk bir ten, altları morarmış gözler, bitkin bir yüz ifadesi. Ya dünyanın en kötü seyahatini yapmış bir kadındı ya da patronunun ortadan kaybolduğu haberine çok üzülmüştü.
Önce Ruth konuştu.
Anita cuma günü kaçırıldıklarını söyledi.
Tessa, Justin Denbe ve ailesi cuma akşamından beri kayıp diye karşılık verdi.
Bir haber var mı? Arayan, ipucu.
Fidye talebinde bulundular. Yarın öğleden sonra 3'e kadar 9 milyon dolar.
Ruth geri çekildi. Denbe inşaatın öyle bir parası yok.
Justin sigorta şirketini aradı. Kısa süre içinde öleceğine dair bir risk taşıdığı için o maddeyi devreye soktu.
Tabii diye mırıldandı Ruth. Hayat sigortasının yarısı, bir de kaçırılma sigortası. Çok mantıklı. Şirket ödeyecek mi peki?
Bilmiyoruz.
Ruth daha çok kendi kendine konuşur gibi ödeyeceklerdir dedi. Ödemek zorundalar. Şayet Justin'e bir şey olursa bırakın şirketin güvenilirliğini, toplumsal yansımaları falan ödeyeceklerdir yani.
Tessa ve Wyatt hiçbir şey demeden onu izlemeye devam ettiler. Finans müdürü derin bir nefes verip omuzlarını düşürürken,
"O zaman," dedi, "bu gerçekten de fidye amaçlı bir kaçırma vakası. Justin'in ne kadar varlıklı bir adam olduğu ortada ama ne yazık ki onunla birlikte ailesini hedef almışlar."
Tessa ve Wyatt yine bir şey demedi, sadece onu izlemeye devam ettiler.
"Ben haberi ilk aldığımda, Anita aradığında... Emindim yani."
Ruth derin bir nefes aldı, sonra bu yetmeyince şarabından ağız dolusu bir yudum içti.
"Daha kötü şeyler olduğu için çok korktum Justin'e. Biri zarar vermek istiyormuş gibi. Üzüldüm. Bu benim hatam diye üzüldüm."
Yemekleri geldi. Tessa ve Wyatt için birer kase istiridye çorbası, Ruth için somon. Wyatt kaşığını çorbaya daldırdı. Ruth da yemeğine başlamak istedi. Ancak bıçak ve çatalı tutmaya çalıştığında elleri çok fazla titriyordu. Sonra yine şarabına döndü.
Tessa, neden baştan başlamıyorsunuz diye bir öneride bulundu. Bize her şeyi anlatın. Justin'e yardım etmek istiyorsanız en iyisi bu.
Bahamalara tatil için gitmedim dedi Ruth. İş için oradaydım. Beni Justin gönderdi. Biri Dembe inşaattan para çalıyordu. Ben de paranın peşindeydim.
Tessa telefonunu çıkardı, ses kayıt uygulamasını açtı ve işlerine başladılar.
Ruth, Ağustos ayında faturalarda küçük bir hata fark etmişti. Faturadaki rakamların yeri değişmiş, satıcıya 21 bin dolarlık çek ödemek yerine 12 bin dolar ödenmişti. Bu sebeple Dembe İnşaat 9 bin dolar borçlu kalmış. Ne yazık ki hata fark edildiği zaman ödemenin son gününden önce parayı aktaracak zaman kalmamıştı.
Ruth telefon etmek, bu hata için bizzat özür dilemek ve aradaki farkın derhal ödeneceğini söylemek istemişti. Fakat telefon numarasını çevirdiğinde bağlanamamıştı. Sonra daha detaylı bilgi almak için şirketi Google'da aratmış ve aslında öyle bir şirket olmadığını öğrenmişti.
Emin olmak içinse söz konusu şirketin New Jersey'deki adresine bakmıştı. Detaylı araştırmalar sonucu bu adresin bir UPS şubesine ve numaranın da bir posta kutusuna ait olduğu anlaşılmıştı. Bu da ona yeterince bilgi veriyordu. Adres sahteydi, telefon numarası sahteydi, satıcı sahteydi, Dembe İnşaat dolandırılıyordu.
Ruth hemen daha derinlere inmişti. Satıcı DDA Limited şirketi son 3 yılda yaklaşık 400 bin dolarlık 16 fatura göndermişti. Şirket toplam inşaat maliyeti 75 milyon olan bir sağlık merkezi için taşeron olarak tutulmuş görünüyordu. 16 faturaya yayılmış 400 bin dolarlık ödeme nispeten küçük miktarlardı. Faturalarda çeşitli malzemelere ek olarak montaj bedelleri vardı ve böyle bir proje için anormal bir durum değildi. Yani ilk bakışta faturalar yeterince mantıklıydı ve de nispeten küçük, dikkat çekmeyecek ya da şüphe uyandırmayacak cinslendi.
Peki ama bu DDA Limited şirketi kimin nesiydi?
Devam eden projelerin sayısını ve çok sayıda taşeronu düşününce Denbe'nin sistemine düzenli olarak yeni satıcıların eklenmesi kaçınılmazdı.
Ruhsatlı faturalar not bölümünde ilgili projeye ait bir şifreyle geliyordu. Genelde inşaat ekibinin başı olarak Chris Lopez ya da hatta bizzat Justin satıcıya bu şifreyi bir onay mührü olarak veriyordu.
DDA'ya kesilen faturaların not bölümünde gerekli şifre bulunduğu için de Ruth ve ekibinin bu faturaları sorgulaması söz konusu olmamıştı.
Ruth ayda bir hem Chris'e hem de Justin'e çeşitli projelerin bütün gelir ve giderlerini içeren birer rapor iletiyordu. Bu bir bakıma ikisinden birinin DDA ismini görmeleri ve sorgulamaları için bir fırsattı. Ancak bir santimden daha kalın bitmek bilmeyen satıcı isimleri ve taşeron masrafları 10 milyonlarca doların yanına atılmış tik işaretleriyle başlayıp onlarca dolarlık şahsi masraf talepleriyle biten aylık raporlar vardı.
Ruth nispeten küçük bir satıcıya ait, nispeten küçük bir çekin gözden kaçmasını anlayabiliyordu. Hatta bu suçun arkasındaki fikrin de bu olduğunu tahmin ediyordu.
100 milyon dolarlık bir şirketi tek seferde 400 bin dolar dolandırmaktansa parçalara bölmek ve zamana yaymak. 20 bin buraya, 15 bin şuraya, bazı insanlar için büyük paralar gibi görünse de Dembe ölçeğinde bir şirket için o rakamlar çoğu projelerindeki yuvarlama hataları kadar bile değildi.
Küçük ama sağlam bir sahtekarlık, yavaş ama emin adımlarla ilerliyordu.
Ruth ödenen çeklerle ilgili daha fazla bilgi almak için Dembe İnşaat'ın bankasıyla görüştü. Çeklerin arkasına vurulan kaşeye bakılırsa her bir çek Bahamalarda yabancı bir banka hesabına aktarılıyordu.
Demek ki sahte satıcı faturalarını New Jersey'deki bir posta kutusu üzerinden gönderiyor, sonra da çeki Bahamalardaki bir hesaba aktarıyordu.
Kimse hiçbir şeyden şüphelenemeden 3 yıl bu şekilde devam etmişti.
4 hafta önce Ruth geç saate kadar çalışan Justin'i beklemişti. Ardından etrafta kimse yokken ofisine gidip derdini anlattı.
Tahmin ettiği gibi Justin öfkelenmiş, ondan para çalmaya cüret eden her kimse ona küfürler yağdırmıştı. Ruth olayı doğrudan FBI'ye havale etmeyi önermişti. Yabancı hesaplar söz konusuydu ve Bahamalardaki bir bankadan bilgi edinebilmek için büyük soruşturma silahlarına ihtiyaçları vardı. O durumda bile ne kadar işbirliği yapacaklarından şüpheliydi. Terörle mücadele vesilesiyle kurallar esnemiş olsa da bankalar müşterilerinin şahsi bilgilerini paylaşmak konusunda çok ketumdu. Justin nedense polisi hemen karıştırmak istememişti. Onun yerine dolandırıcıya yem atmak istemişti. Benden Bahamalara gitmemi istedi. DDA Limited şirketinin kendi bankamızdan aldığım hesap bilgileri var. O sebeple cuma günü Bahamalardaki bankaya gidip DDA'nın hesabını kapatacaktım. Parayı alıp kaçacaktım ama o para bizim olduğu için bu pek de kaçmak gibi olmayacaktı. Ruth onlara merakla bakıyordu. Sizin olmayan bir hesabı nasıl kapatabilirsiniz ki diye sordu Tessa. İmza yetkisi olan biri ya da onun gibi bir şey gerekmiyor mu? Taklit edecektim. Tahminimiz bu sahtekarlığı her kim yapıyorsa oraya bizzat gitmediği yönündeydi. Haksız mıyım? Gidip imzayı falan taklit edecektim işte. Ben finans müdürüyüm. O konuşmanın da alasını yapabilirdim. Justin benden parayı Denbe'ye geri aktarmamı istedi ve buna tam yetkili olduğumu söyledi.
Sizden para çalan kişinin sizin o parayı geri çaldığınızı bilmesini istedi de Tessa. Denbe'ye yapacağınız transferle.
Kesinlikle.
İşe yaradı mı diye sordu Bayat kaşlarını çatarak.
Ruth başını iki yana salladı. Bir gün geç kalmıştım. O kişi yani hırsız perşembe günü bütün parayı transfer etmişti. Fakat asıl acayip kısım şu. Gişe görevlisine bu transferin hata olduğunu ve yetkiyi kimin verdiğini öğrenmek istediğimi söylediğimde görevli tedirgin oldu ve aynı şeyin diğer hesaplarda da söz konusu olup olmadığını sordu. Öğrendik ki DDA'yı her kim kurduysa tek hesabı yokmuş. Her kimse o bankada 15 hesabı vardı. Toplamı da 11.2 milyon dolar tutuyordu.
Tessa boş gözlerle bu 400 bin dolardan çok fazla dedi.
Ruth yemeğini yemeyi tamamen bırakmıştı. Oturmuş şarap kadehini sallıyordu. Cuma günü öğleden sonra Justin aradım. Ona hesabın kapatıldığını, çok geç kaldığımı söyledim. Ama ona diğer hesaplardan ve diğer paradan bahsetmedim. Ona yalan söylemeye ya da onu yanlış yönlendirmeye çalışmıyordum. Ben sadece zaten şüphelendiğim bir şey vardı ve bu tip durumlarda yanılmak gibi bir lüksümüz yoktur. Justin'e birkaç güne daha ihtiyacım olduğunu söyledim. Onu pazartesi günü arayacaktım.
Nasıl karşıladı bunu diye sordu Wyatt.
Ruth omuz silkti. Parayı alamadığımız için öfkelendi. Yine de bunun uzun vadeli bir iş olduğunu biliyorduk. Justin kendisinden para çalınmasından hiç hoşnut olmasa da 3 yıl içinde yaşanan öyle bir kayıpla yolumuza devam edebilirdik. Ama dolandırıcının aslında 11.2 milyon topladığını söylüyorsunuz diye üsteledi Tessa.
Ruth iç geçirdi. Koyu renk gözleri acınacak haldeydi.
Cuma gecesi hiç uyumadım. Taşeron listelerini, projelerin kar ve zarar tablolarını inceleyip küçük satıcıları rastgele çekerek isimlerini Google'da arattım ve gerçekte var olmayan 6 tane daha buldum. Tam bir adli denetim gerekecek. Nereden baksanız 6 aylık iş ama benim tahminim bu 11.2 milyonun tamamının Denbe inşaata ait olduğu. Gözümüzün önünde çaldılar yani.
Tessa'nın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Wyatt'ın da kendisi gibi şaşırdığının farkındaydı.
Birileri son 3 yılda 11 milyon dolar dolandırmış ve siz bunu şimdi mi fark ediyorsunuz? Sorun da burada ya. Faturalar, sahte satıcılar, bütün tutarlar çok küçük. Hatta bazıları birkaç bin dolarlık, hissettirmeyecek şekilde tasarlanmış.
Ama 11 milyon dolar.
Kesinlikle.
Tessa anlamıştı. Son 3 yıldan bahsetmiyorsunuz.
Hayır.
Bahsettiğiniz 10-15 yıl mı?
Belki daha da eski.
20?
Tessa tamamen savunmasız yakalanmıştı. Benden de önce dedi Ruth. O yüzden emin olamıyorum. Ama o yılların bazıları şirketin en iyi yıllarıydı. Justin şirketi yeni devralmıştı. Bir seferde 3 tane 200 milyon dolarlık inşaat birden yapıyordu. Bilgisayar sisteminin nispeten eski olduğu bir zamanda tonlarca fatura gelip gidiyor, çok sayıda da çalışan oluyordu. 11 milyon dolardan fazla para elde etmek için dolandırıcıların o karlı yıllardan birkaçını kullanmış olmaları gerek. Çünkü o yıllarda böyle küçük faturalarda sahtecilik yapmak kolay ve akıllıcaydı.
15-20 yıl arası diye mırıldandı Tessa.
Chris Lopez'den de eski dedi Wyatt.
Çoğumuzdan eski dedi Ruth. Sadece...
Artık gözlerine bakamıyordu. Kadehini alıp şarabının sonunu içti. Eli hala titriyordu. Yüzü bir kez daha perişanlıkla çevrelendi. Emektar bir çalışan, her yere erişebilen ve yetki sahibi biri. Ayrıca erkek hakimiyetinde olan bir şirketteki ilk ve tek kadın olmanın gururunu yaşayan, muhtemelen de finans müdürünün çok yakın bir arkadaşı. Anita Bennett, Denbe İnşaat'ın hali hazırdaki operasyon müdürü ve Dale Denbe'nin eski metresi. 29. ayrımın sonu, sayfa 381.